Kitap adı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Ünite 8, diğer sosyal hizmet alanlarındaki kurum ve kuruluşlar ve genel değerlendirme. Yazar Doktor Emrah Akbaş, editörler Profesör Doktor İlhan Tomanbay, Profesör Doktor Nuray Gökçe Karaca. Amaçlarımız, bu üniteyi tamamladıktan sonra diğer özel gereksinim grupları ile ilgili Türkiye'de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet kuruluşlarını ifade edebilecek. Türkiye ve özellikle Batı ülkeleri arasında sosyal hizmet kuruluşları bakımından bir karşılaştırma yapabilecek, yeni ortaya çıkan gereksinim gruplarını anlamak üzere yeni kavramsal araçlar geliştirebilecek. Bu kitap boyunca ele alınan konulara ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar LGBT, çok kültürlülük, dini sosyal hizmet kuruluşları, okul, özel gereksinim grupları, genel değerlendirme, örgüt kültürü, himaye-i etfal cemiyeti içindekiler, giriş, diğer özel gereksinim grupları ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları, genel değerlendirme, konu anlatımı başlıyor. Giriş, Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının yapısı geleneksel bağlamın dışına çıkmayı başarabilmiş değildir. Halbuki gereksinim grupları her geçen gün çeşitlenmeyi sürdürmektedir. Aile ve kadın, çocuk ve gençler, yaşlılar ve engelliler gibi genel hedef gruplarına dönük hizmet sunan veya sağlık ve suçluluk alanlarında faaliyet yürüten sosyal hizmet kurum ve kuruluşları, kimi özel gereksinim grupları söz konusu olduğunda yetersiz kalabilmektedir. Toplumsal değişme ve değişimle gelen yeni sosyal sorunlar ülkedeki kurum ve kuruluşları da değişmeye ve bu kurum ve kuruluşların kapsamlarını genişlemeye zorlamaktadır. Ülkemizde sosyolojik olarak karşılığı bulunan, ancak sosyal hizmet bakımından yeterli bir ilgiye ulaşamamış yeni kimi gereksinim grupları söz konusudur. Bu bölüm, ülkemizde sosyolojik karşılığı olsun ya da olmasın, söz konusu bu gereksinim gruplarına dönük yurt dışındaki sosyal hizmet kuruluşlarına odaklanmaktadır. Diğer özel gereksinim grupları ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları özel gereksinim gruplarına dönük Türkiye'de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet kuruluşlarını bu bölümde 4 ana başlık etrafında tartışacağız. Bunlar: çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları, LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları, dini sosyal hizmet kuruluşları, okullar. Çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları, çok kültürlülük, özellikle geride bıraktığımız yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş. Küreselleşme ile birlikte ise dünyamızın yeni gerçekliğini ifade eder hale gelmiş sosyolojik bir olgudur. Ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin sonucunda yerlerinden olan veya yerlerini bırakan milyonlarca insan doğdukları yerden başka bir yerde yaşamlarını sürdürmekte. Böylece farklı kültürler bir arada yaşamaya mecbur olmaktadır. Sosyal hizmet açısından bakıldığında, Söz konusu bu çok kültürlü ortam sosyal hizmet sunumunu da şekillendirmektedir. Çok kültürcülük, modernist akımın sonuçlarından biri olan tek kültürcü yaklaşımlara karşı geliştirilen ve son dönemde farklılıkların tanınması olarak ele alınan politik bir duruştur. Postmodernizmin etkisiyle güçlenen bu duruş, ekonomiden siyasete, eğitimden sanata kadar birçok alanı derinden etkilemeye devam etmektedir. Psikoloji ve sosyal hizmet gibi yardım mesleklerinde de çok kültürcülük akımının etkisiyle kültürel yetkinlik ve kültürel duyarlılık gibi kavramların kullanılmaya başlandığı görmekteyiz. Çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması, temelde sosyal bilimlerin keskin bir biçimde yaşadığı kültürel dönemecin bir yansıması olarak sosyal hizmette hayat bulmuştur. Bu yönüyle, çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması, geleneksel sosyal hizmet uygulamasının tek tipleştirici eğilimini daha çoğulcu bir yapıya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, sosyal bilimlerde yaşanan kültürel dönemecin ardından ortaya çıkan tüm kavramsal tartışmalar, çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması için bir temel oluşturmuştur. Bu temelin en belirleyici kavramlarını ise birey öznelliği ve bağlamsallık oluşturmaktadır. Bu yönüyle, kültür sadece bir yaşam tarzı olarak değil, bireyin tüm yaşam alanlarını kuşatan genel çerçeve olarak anlaşılmalıdır. Özgür, 2010, 29, kültürün özellikle 1970'lerle birlikte sosyal bilimlerde başat ilgi konularından biri olmakla kalmayıp, sosyal bilimlerin ontolojisini yeniden tartışmaya açan bir boyutu vardır. Bu yönüyle, öznelliği ve bağlamsallığı sosyal bilimlerin merkezine yerleştiren kültür tartışması, diğer yandan, özellikle post-yapısalcılığın güçlenmesiyle birlikte büyük anlatılara karşı da bir eleştiri alanı açmıştır. Farklılıklarla bir arada yaşamak ve ötekine saygı gibi toplumsal yaşamı biçimlendirici boyutlarıyla oluşan bu yeni alanın tüm büyük anlatılara itirazı, toplumdaki sınıfsal çelişkilerin çözümlenme potansiyelini de belirsizleştirmiştir. Bu yönüyle, gerçek toplumsal yaşamdaki eşitsizliklere ve hiyerarşik ilişkilere karşı güçlü ve güçlendirici bir eleştirisi olan çok kültürcü yaklaşım, eşitsizliklerin yapısal nedenlerini göremediği oranda yalnızca neoliberal uzlaşının bir boyutunu oluşturmaktan öteye geçememektedir. Akbaş, 2011, çok kültürcülük yaklaşımı, farklı kültürleri otantize ve egzotize ettiği oranda içermekte ve aslında farklı kültürlerin ötekileştirilmesine söylemsel bir meşruiyet kazandırmaktadır. Kültürler arası uygulamayı yalnızca söylemsel bir alanda kalmış görünmektedir. Zaman içinde tüm çok kültürcü söyleme karşın göçmenlerin önemli pozisyonlara hala erişememesi. İkincisi ise göçmen örgütlerinin artık hak talebinde bulunan yapılar olmaktan çıkmasıdır. Çok kültürcü uygulamayı neoliberal uzlaşının önemli bir parçası yapan da budur. Göçmenler farklı, egzotik ve otantik yapılarıyla geniş toplum kesimlerinin birer birimi olabilmekte. Ancak toplumu kuran unsurlardan biri olamamakta ve bunu talep etmekten de uzaklaşmaktadır. Akbaş, 2011, çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması yeni kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak sosyal hizmet uygulamasına devrimsel bir etkide bulunmuştur. Söylemsel düzlemde farklılıklara saygıyı vurgulayan çok kültürcü sosyal hizmet pratikte farklılıkların ötekileşmesine hizmet edebilmektedir. Bunun yerine, kültürel farklılıklar karşısında renk körü bir tavır almak konusu tartışmaya açılmalıdır. Çünkü farklılıklar farklı birimler halinde ele alındığında, bir yandan bu farklılıklara ilişkin önyargılar yeniden üretilebilmekte, diğer yandan toplumdaki asıl eşitsizlikler görünmez kılınabilmektedir. Akbaş, 2011, çok kültürcü uygulamalar ilk bakışta türdeş ve tek kültürlü ulus devletin çoğunluklar üzerindeki baskıcı niteliğinin giderilmesini ve herkes için toplumsal eşitliğin savunulmasını ifade etmektedir. Gutmann 1994, Goldberg 1994, Kimliçka 1995, Favel 1998, Villet 1998, Parek 2000. Bununla birlikte, Reis 2007, çok kültürcü sosyal hizmet uygulamasını, sosyal hizmet sunumunu gettolaştırmakla suçlamaktadır. Ona göre, çok kültürcülük, sosyal adaleti hedefleyen geniş yapısal analizler yerine daha alternatif uygulama ve araştırma modellerine odaklanmıştır. Çok kültürcülüğün bu açmazını aşabilmesi için eleştirel yaklaşımlardan daha çok yaslanması gerekmektedir. Sıra sizde birçok kültürcü sosyal hizmet yaklaşımını ortaya çıkaran toplumsal gelişmeleri tartışınız. Sıra sizde bir yanıt. Küreselleşme ise birlikte artan uluslararası göç ile birlikte göçmenlerin uyumu sorunu Avrupa'nın en önemli sosyal sorunu haline gelmiştir. Çok kültürcü sosyal hizmet yaklaşımı çok kültürlü bir ortamda uyumu sağlayıcı sosyal hizmet sunmak üzere başat yaklaşım olmayı başarmıştır. Avrupa'dan örnekler özellikle geride bıraktığımız 50 yıl boyunca Avrupa yoğun bir göç almış ve göçmenlerin uyumuna dönük politikalar ve sosyal hizmetler Avrupalı ülkelerin başat gündem maddesi ola gelmiştir. Öyle ki, kimi Avrupa ülkelerinde sosyal hizmet özellikle çok kültürlü faaliyetlere hizmetleri imler hale gelmiştir. Günümüzde çok kültürcü sosyal hizmet uygulamaları büyük oranda sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Devlet bu sivil toplum örgütlerini finanse etmek yoluna gitmektedir. Örneğin Almanya'nın Berlin kentinde aşağıdaki sivil toplum örgütleri çok kültürcü sosyal hizmetlerin en iyi örneklerini oluşturmaktadır. Türk-Alman Merkezi, Türk-İSK, Demutçiyesentrum EV, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, DİTİB, Türk-İSK, İslam-İSK, Union der Anstalt für Religion EV, Türk Veliler Birliği, Türk-İSK, Her Elterverein in Berlin und Brandenburg EV, Berlin Türk Cemaati Türkisgemeinde zu Berlin Eve Berlin Türk Toplumu Türkisgebund Berlin Brandenburg Kreuzberg Türk Bakımeri AO Arbeiter Wohlfahrt Bundesverband Eve Özgür'e göre 2010-1960'lardan sonra sosyal bilimleri simgesel, dil bilimsel ve temsili sistem olarak derinden etkileyen ve sosyal hizmet uygulamasını da dönüştüren etkilerde bulunan kültür artık hem sosyal bilimlerin hem sosyal hizmet uygulamasının temel odağı haline geldi. Böylece, daha önce prototiplerin ve genel geçer kategorilerin şekillendirdiği sosyal hizmet uygulaması, artık sorunun ve gereksinimin belirlenmesinde ve tüm uygulama sürecinin tasarımında belirleyici unsur olarak kültürü ve bir özne olarak hizmet alanları odak olarak almaya başladığından çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması, özgürleştirici bir pratik olarak görülmelidir. Ancak bu tür birçok kültürcü yaklaşım ve uygulama eleştirel yaklaşım olmaksızın, kendi kendini yok eden tehlikeli bir kavram haline alabilecektir. Eleştirel yaklaşımın öngördüğü düşünümsellik ile bilginin iktidarına izin vermeyen bilgi, değer ve beceri temeli olmaksızın, çok kültürcü uygulamanın sosyal hizmetin özgürleştirici, güçlendirici ve sosyal adaleti sağlayıcı amaçlarına hizmet etmesi beklenmemelidir. Sonuç olarak, genelde ve özel olarak ülkemizde, sosyal hizmet eğitiminin ve sosyal hizmet politikalarının çok kültürcü ve eleştirel bir bakışla yeniden değerlendirilmesine, hizmet alanlarının ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda sunulan hizmetlerin çok kültürcü anlayışla yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Hizmet alanlarının gerçek ihtiyaçlarından yola çıkmayan, ön yargılı, sınıflayıcı ve genel geçer yaklaşımlarla götürülen hizmetlerin pratikte faydasız ve veya zarar verici olacağı açıktır. Bu anlamda eleştirel çok kültürcü bir yaklaşım çerçevesinde yeni araştırma ve değerlendirmelerin yapılması, sosyal hizmet eğitimi ve politikalarının yeni araştırmalarla desteklenmesi önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Kitap Özge Özgür'ün 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda yayımladığı çok kültürcü sosyal hizmet uygulamasına eleştirel bir bakış. Londra'dan bir örnek başlıklı doktora tezini inceleyebilirsiniz. LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları LGBT bireylere ilişkin sosyal hizmet anlayışı ülkemizde henüz karşılık bulmamaktadır. Ancak yurt dışında bu alandaki sosyal hizmet faaliyetleri bir hayli gelişme kaydetmiştir. LGBT bireylere dönük sosyal hizmet faaliyetleri toplumlarda yaygın bir biçimde karşımıza çıkan homofobi sorunuyla ilişkilidir. Özellikle gay ve lezbiyenlere yönelik düşmanlığın kavramsallaştırılmasına, başka bir ifadeyle bu konudaki terminolojiye baktığımızda çeşitli kavramlarla karşılaşmaktayız. Gaylere yönelik ön yargı, korku ve düşmanlık, homoerotik fobi, heteroseksizm, homoseksfobi, homoseksizm, homonegavitizm, anti-homoseksüellik gibi çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Ancak söz konusu tutum için kullanılan en yaygın kavram homofobidir. Ertan, 2009. 72. Homofobi terimi çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Mark Friedman'a göre homofobi, eşcinsellere yönelik aşırı bir öfke ve korku tepkisidir. Audrey Lorde ise 1978'de daha farklı ve derin bir yaklaşımda bulunarak, kişinin kendi cinsine duyduğu aşktan korkması ve bu nedenle başkalarında bu duyguyu gördüğünde nefretle karşılaması olarak tanımlamıştır. Homofobiye yönelik söz konusu bu farklı yaklaşımlar, onun karmaşık yapısının bir kanıtıdır. Aynı zamanda, başka bir ifadeyle homofobi, tek bir boyutta ele alınıp yalnızca tek bir değişkenle bağlı kalınarak açıklanacak bir olgu değildir. Ertan, 2009. 73. Bugün cinsiyet üzerine yapılan sayısız çalışmalara tanıklık ediyoruz. Feminist teorisyenlerinin cinsiyet, beden, kimlik oluşumu üzerine yaptıkları çalışmalar, cinsiyetin yeniden anlam kazanmasına yol açarken, kadınların kamusal alanda varlığını da gözler önüne sermesinde de etkili olmuştur. Kadınlığın tartışılır, toplumsal cinsiyetin yeniden kurgulanır olmasına en büyük katkıyı kuşkusuz, kadınların kendilerini ifade edebildikleri yeni mecralar yaratması ve örgütlenmesi vesile olmuştur. Feminist teorisyenlerin cinsiyeti tartışır olması, LGBT bireylerin varlığı ve görünürlüğüne olumlu katkılar sağlarken, kendi mecralarını yaratmak adına da LGBT'leri harekete geçirmiştir. Çelik, 2010, 117. Carter döneminin baskıcı tutumu sonrasında eşcinsel hareketi 1960'larda giderek büyümüş. 1965 yılbaşında eşcinsellerle dayanışma için bir balonun düzenlendiğini ve bu baloya içerisinde rahiplerin de olduğu birçok kişi iştirak etmiştir. Aynı yıl ilk defa eşcinseller ve eşcinsel dostları bir yürüyüş düzenlerler. Çelik, 2010, 118, homofobi teriminin 1960'larda ortaya çıkması elbette ki basit bir tarihsel rastlantı değildir. 1950'lerde dikte edilen yoğunluk kazanmış toplumsal cinsiyet kalıpları, erkeklik ve kadınlık kavramlarının üzerine yapılan vurgu ve eşcinselliğe karşı yoğun bir baskı, kavramın çıkışı için zemin hazırlamıştır. B. Sirebon ve G. R. Lavers'in 1951'de yazdıkları İngiliz Hayatı ve Boş Zaman Anlayışı adlı toplumsal inceleme, bu dönemin eşcinselliğe ilişkin toplumsal kaygılarına ışık tutar. Söz konusu incelemede eşcinsellik ve eşcinsel bireyler, ahlak bozucu ve yozlaştırıcı olarak tasvir edilmiştir. Buna ek olarak eşcinselliğin bir ulusun zayıflığını ortaya koyduğunu ve aynı zamanda da bu zayıflığın nedeni olduğu ifade edilerek uyarıda bulunulmuştur. Bu dönemde Kuzey Amerika'da da eşcinsellere karşı polis müdahalelerinde de ciddi bir artış söz konusuydu. Ertan, 2009. 119. İnternet http://www.kosgl.com Türkiye'de LGBT bireylerin haklarını savunan bir girişimin web sayfasıdır. LGBT hareketinin feminizme çok şey borçlu olduğu bir gerçektir. Tarihsel süreç içerisinde feminizmin özel alan politik trifadesi, LGBT hareketi içerisinde hemen benimsendi. Bu kabullenmenin doğallığı, cinselliğin ve cinsel tercihin kişisel bir tercih olduğu fikrini en başından beri savunan LGBT bireyler için İfade etmeye çalıştıkları ve talep ettikleri şeylerin bir özeti gibiydi. Feminizm rüzgarını arkasına alarak hareket eden LGBT hareketi, artık daha fazla görünür olma durumu ile toplumların geniş kesimleri tarafından bilinir bir hale gelmiştir. Avrupa ve Amerika'da eşcinselliği yasaklayan veya eşitlik tanımayan yasalara karşı yürütülen kampanyalar hız kazanmış, belirli haklar elde edilmiş. Dahası eşcinsellik bir kimlik olarak kendini ortaya koymaya başlamıştır. 1970'li yıllar ikinci feminizm dalgası ile toplumsal yaşamda yeni tartışmalara, toplumsal statülerin yeniden şekillenmesine zemin hazırlarken, 1980'li yıllar tüm dünyada eşcinselliğe yönelik homofobinin arttığı yıllar olarak hatırlanmaktadır. 27 Kasım 1978'de Kaliforniya Belediyesi'nde görev alan ilk gay müfettiş olan Harvey Milk'in öldürülmesi, 1980'li yılların adeta habercisi gibidir. Milk'in öldürülmesi ve dava sürecindeki adaletsiz tutum ve ayrıcalık yanında mahkemenin katili az bir cezaya mahkum etmesi, kalabalık bir eylemle protesto edilir. Harvey Milk, LGBT hareketi için önemli bir figürdür. Milk, kamuda yüksek göreve seçilen ilk eşcinsel olarak anılır. 1990'lı yıllar ise, dünyada küreselleşmenin ivme kazandığı ve iletişim anlamında internetin hayatlarımıza girdiği yıllar olarak bilinir. Küreselleşmenin dünyanın büyük metropollerinden en ücra köşesindeki köye kadar herkesi etkilediği bir gerçektir. İnternetin kullanılmaya başlaması ile LGBT'ler birbirleri ile kolay ve rahat bir şekilde haberleşir ve örgütlenir oldular. İnternet denilen sanal dünyada sayısız LGBT web siteleri, tartışma blogları, haberleşme ve örgütlenme alanları mevcuttur. Dünyayı saran bu ağ sayesinde yerel birçok LGBT hareketi uluslararası bir platformda bir araya gelmekte, hükümetlerin LGBT'lere karşı almış oldukları anti-eşcinsel kararlara karşı durabilmektedirler. Bunun en iyi örneği kuşkusuz uluslararası gay-lezbiyen organizasyonu olan IRGA'dır. Uluslararası bir örgüt olan IRGA, özellikle gelişmekte olan ülkelerde faaliyette olan LGBT hareketi desteklemektedir. tabandan küreselleşmenin en iyi örneği olan Dünya Sosyal Forumu'nun her oturumlarında cinsel ayrımcılık konusu ele alınmaktadır. Bugün ülkemizde dahil olmak üzere LGBT hareketi, yeni toplumsal hareketler içerisinde çok önemli yer tutmaktadır. Amerika'nın savaş isteğine karşı tüm dünyada insanların sokaklara döküldüğü, savaş karşıtı gösterilerde LGBT'ler kendi örgütlerinin bayrağı altında, savaş karşıtı eylemlerde kendilerini gösterirken, hareketin politik bir hareket olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Çelik 2010 120 Sıra sizde 2 LGBT hareketi feministinden nasıl etkilenmiştir? Sıra sizde 2 yanıt LGBT hareketinin feminizme çok şey borçlu olduğu bir gerçektir. Tarihsel süreç içerisinde feminizmin özel alan politik trifadesi, LGBT hareketi içerisinde hemen benimsendi. Bu kabullenmenin doğallığı, cinselliğin ve cinsel tercihin kişisel bir tercih olduğu fikrini en başından beri savunan LGBT bireyler için ifade etmeye çalıştıkları ve talep ettikleri şeylerin bir özeti gibiydi. Feminizm rüzgarını arkasına alarak hareket eden LGBT hareketi, artık daha fazla görünür olma durumu ile toplumların geniş kesimleri tarafından bilinir bir hale gelmiştir. Avrupa ve Amerika'da eşcinselliği yasaklayan veya eşitlik tanımayan yasalara karşı yürütülen kampanyalar hız kazanmış, belirli haklar elde edilmiş. Dahası eşcinsellik bir kimlik olarak kendini ortaya koymaya başlamıştır. Ampirik araştırmalar, heteroseksüellerin gaylere yönelik tutumlarının çeşitli psikolojik, sosyal ve demografik değişkenlerle anlamlı bir biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Gaylere yönelik pozitif tutumları olanların tersine negatif tutumları olanlar. 1. Toplumsal cinsiyet rolleri hakkında katı ve geleneksel tutumlar sergilemeye daha yatkın. 2. Olumsuz tutumlar sergileyen akranlarına daha yakın. 3. Gay erkeklerle ya da lezbiyenlerle kişisel ilişkiler kurmaya daha az yatkın. 4. Muhtemelen yaşlı ve az eğitimli. 5. İnancı güçlü ve geleneksel dini bir ideolojiyi onaylamaya daha yatkındır. Çelik 2010 Sosyal hizmet uzmanlarının kendi cinsiyet rol kabulü ve ön yargılarıyla yüzleşmekle başlayıp, uygulamalarında homofobik olmayan bir çerçevede çalışmaları gerekmektedir. Bu konuda bir sınıflandırmaya göre Gates, 2011 heteroseksist kurum politikasıyla yüzleşmek, LGBT müracaatçılar için savunuculuk, cinsiyetçilikten arınmış bir dil kullanmak, lobicilik yaparken LGBT'leri içeren literatürü kullanmak, açık fikirli olmak ve kendimizi eğitmek önerilmektedir. BUS 2011 Dünyada eşcinsellerle ilgili sorunlar konusunda pek çok sosyal hizmet okulu dersler koymasına karşın, bu materyallerin tüm derslerin içeriğine konulması gereklidir. Bu durum, LGBT bireylerin gördükleri baskının diğer baskı türlerinden ırksal, etnik, cinsel, fiziksel yeterlilik, sınıfsal ve benzeri ayrılmaması görüşüne temellenir. Collins, 2000, Akt, Gizinski, 2009, 105. Bu çerçevede sosyal hizmet eğitim müfredatına toplumsal cinsiyet ve heteroseksizm konularının ana akım olarak içeriklendirilerek program bütünlüğünün bu çerçevede yapılandırılması önem taşımaktadır. BUS 2011 LGBT bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışma sırasında dikkat etmeleri gereken bir takım ilkeler bulunmaktadır. BUS 2011 sosyal hizmet uzmanları bu gruba karşı kendi davranış, tutum, inanç sistemi, ahlaki değerlerinin yanı sıra ön yargı ve ayrımcılık potansiyelini fark etmelidir. Anlayış ve bilginin eksik olmasından korkmamak gereklidir. LGBT konusunda profesyoneller arasında bile büyük bir inkar yaşanmaktadır. LGBT bireylerin algı, İlgi ve deneyimlerini öğrenmek için çok çalışmak gereklidir. Cinsel yönelimini tanımak ve kabul etmek karmaşa ve belirsizlikle geçen yıllardan sonra kolay değildir. Heteroseksüel olduklarını kanıtlamak için farklı yolları deneyebilirler. Böyle içsel çatışmaların özellikle adolesanlar için zor olduğunu ve bazen intihara yol açabileceğini bilmek gereklidir. Bazı LGBT'lerin cinsel yönelimlerini açıklamakta zorlanacaklarını, toplum tarafından kimliklerini saklamaya zorlandıklarını, toplumda reddedilme durumunu da dikkate alarak, müracaatçıya acı, kızgınlık ve adaletsizlik duygularını açıklaması için yardım edilmelidir. Yardım ilişkisine girmede, ayrımcılık ve ön yargı deneyimleri nedeniyle çok incindikleri için tedbirli ve korkulu olabilirler. Sosyal hizmet uzmanının ön yargısız olduğunu anlayana kadar cinsel yönelimlerini açıklayamayabilirler. Açılma, coming out, müracaatçıyla çalışmanın bir hedefi olmamalıdır. Açılma, özgürleştirici ve politik olarak teşvik edilen bir şey olsa da kişi, ailesine yabancılaşma, İşini kaybetme gibi büyük bedeller ödeyebilir. Eşcinsel bir çiftle çalışırken heteroseksüel çiftlerdeki uzun dönemli sorunlar karşımıza çıkabilir. Parasal, ev iş sorumlulukları dengesi, çocuk bakımı, başarısız cinsel ilişki, umutsuzluk, şiddet gibi. Bununla birlikte eşcinsel çiftlerin ilişkisi daha farklıdır. Çünkü yasal bir evliliğin getirdiği statü, koruma ve haklardan yoksundurlar. Bu çiftlere özel, yasal düzenlemeler gerekebilir. Sehafor ve Horishsi, 2002. 564-565 Bu yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda sosyal hizmet uzmanları sosyo-politik bağlamda savunuculuk yapmak durumundadırlar. LGBT bireylere dair bu türden sorunlar ve bu sorunlarla baş etme arayışları bu bireyler için özel sosyal hizmet gereksinimlerini gündeme getirmiştir. İşte bu gerekçeyle özellikle Avrupa ülkelerinde gerek kamusal gerekse sivil pek çok sosyal hizmet kuruluşu LGBT bireyler için sosyal hizmetler üretmektedir. Dini sosyal hizmet kuruluşları sosyal hizmet sunumunda dinin yeri aslında çok eski tarihlere kadar gitmektedir. Ancak modern anlamda sosyal hizmet sunumu seküler bir ideolojik çerçeveye oturması ve modernist paradigmaya yaslanması bakımından din dışı bir bağlamda var ola gelmiştir. Bununla birlikte, son 30 yıldır sosyal hizmet sunumunda tinselliğin, spirituality, maneviyat, önemli bir referans olarak tartışılır hale geldiğini görüyoruz. Tinsellik özellikle sosyal hizmet sunumundaki modernist bakış açısına karşı bir itirazın ifadesi olarak gündeme gelmiştir. Tinsel sosyal hizmet yaklaşımı bireyin kendini keşfine odaklanmakta ve bu yönüyle salt dinden daha kapsamlı bir çerçeve ortaya koymaktadır. Dini sosyal hizmet sunumu ise tinsel sosyal hizmet yaklaşımına göre daha dar bir alanı işaret etmektedir. Dini sosyal hizmet sunumu ülkemizde yenilerde tartışılır olmakla birlikte özellikle kıta Avrupa'sında sosyal hizmet sunumunun başat yapılardan birini oluşturmaktadır. Kilise sosyal hizmet alanlarındaki en önemli aktörlerden biri olarak statüsünü korumaktadır. Diakoni ve Caritas gibi sosyal hizmet kuruluşları Avrupa'nın pek çok ülkesinde faaliyet göstermekte ve sosyal hizmet sunumunda en güçlü aktörler olmaya devam etmektedir. Ülkemizde de dini kuruluşların sosyal hizmet sunum sistemi içinde daha fazla yer almaya başladığını ve bu eğilimin önümüzdeki yıllarda devam edeceğini ifade etmek mümkündür. İnternet http://www.manevisosyalhizmet.com adlı web sayfasında manevi sosyal hizmet yaklaşımına dair tartışmaları bulabilirsiniz. İnternet http://www.caritas.org/caritas adlı Uluslararası Katolik Sosyal Hizmet Kuruluşu'nun İngilizce web sayfasıdır. Okullar sosyal hizmet uygulaması bakımından tüm dünyadaki en önemli yerlerden biridir. Oysa ülkemizde okullarda sosyal hizmet uygulaması henüz mümkün olamamıştır. Okul sosyal hizmeti, psikolojik, sosyal work, tıp, psikiyatri, suçluluk, yaşlılık, engellilik, yoksulluk, eğitim, aile ve çocuk refahı gibi farklı alanlarda geniş bir uygulama alanına sahip olan sosyal hizmet disiplininin özel bir uygulama alanıdır. Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi hizmetleri yürütmek üzere sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından birisidir. Duman 2035. Okul sosyal hizmeti, öğrencinin okul performansına, okul başarısına etki eden biyopsikososyal faktörler üzerine odaklanır. Okul ortamında görev yapan sosyal hizmet uzmanları hem çocuk hem de ebeveyn odaklı uygulamaları dengede tutarak anne babaların ebeveyn olarak çocuğun yetiştirilmesi açısından sosyal işlevlerinin geliştirilmesi yönünde çalışırlar. Çocuk ve aileleriyle çalışmada amaç, öğrencinin okula düzenli devamını sağlamak, akademik başarısızlık riskini azaltmak ve erken dönemde bazı nedenlerle eğitimini yarıda bırakmasını önlemektir. Turner 2005 331 Akt Özbesler ve Duyan 2009 Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ne tür profesyonel görevleri ve ne tür çalışmaları yürüttükleri ile ilgili bilgiler farklı boyutlarda sınıflandırılabilir. Özbesler ve Duyan 2009 Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme Program planlama ve değerlendirme, doğrudan hizmet etme, savunuculuk, konsültasyon, liyazon, eşgüdüm ve işbirliği, yönetim, organizasyon, okul, sosyal hizmeti dünyanın pek çok yerinde uygulanmakta ve okullar birer sosyal hizmet kuruluşu gibi hizmet vermektedir. Ancak ülkemiz bu bakımdan henüz gelişme kaydedebilmiş değildir. Okullarda rehber öğretmenin varlığı dahi yenilerde kanıksanmış iken, okulların daha kapsamlı birer sosyal hizmet kuruluşu gibi hizmet vermesi için biraz daha zamana gereksinim duyulmaktadır. Sıra sizde 3 okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yürüttükleri profesyonel görevleri ve çalışmaları farklı boyutlarda nasıl sınıflandırılabilir? Sıra sizde 3 yanıt. Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme. Program planlama ve değerlendirme. Direkt hizmet etme. Savunuculuk. Konsültasyon, liyazon, koordinasyon ve işbirliği, yönetim, organizasyon, genel değerlendirme bölümünde öncelikle örgüt yapısı ve kültürü üzerine bir tartışma yürütülecek. Daha sonra bu kitapta yer alan ünitelerin genel değerlendirmesine geçilecektir. Issız bir adada yaşamayan her birey bir örgütün üyesidir. Modern toplumun insanı formal ya da informal pek çok örgütün üyesidir ve zamanının büyük bir kısmını bu örgütlerde geçirir. Örgütler bireylerin tek başlarına gerçekleştiremedikleri amaçları yerine getirebilmek için bir araya gelmelerinden oluşmaktadır. Bir örgütün örgüt olarak değerlendirilebilmesi için 5 esasa dayanması gerekmektedir. Hicks, 1979, 31, 32, 1. Bir örgütte her zaman bireyler vardır. 2. Bu bireylerin çeşitli konularda birbirleriyle ilişkileri olur. Yani bunlar karşılıklı davranış halindedirler. 3. Bu karşılıklı davranışlar her zaman bir tür yapı içinde düzenlenebilir ve tanımlanabilir. 4. Örgütte bulunan her bireyin bireysel amaçları vardır ki, bu amaçlardan bazıları kendi davranışlarının sebeplerini oluşturur. Örgüte katılmakla birey kendi amaçlarına ulaşmak için yardım göreceğini ümit eder. 5. Bu karşılıklı davranışlar belki bireylerin kendi amaçlarından farklıdır. Fakat bunlarla ilgili ve birbirine uygun bileşik amaçların sağlanmasında yardımcı olurlar. Örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar sistem yaklaşımı sistem yaklaşımı. Örgütün tümünün çevresiyle ve kendi içsel parçaları ve alt sistemleriyle ilişkilerini bir araya getirmekte ve bunların bütünleştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Sistem 1, 2 veya daha fazla parçanın, kısımların veya alt sistemlerin bütününden oluşmuş ve çevresindeki diğer sistem ve üst sistemlerle sınırları çizilebilen örgütlenmiş bir birlik olarak tanımlanabilir. Eren, 2001, 46. Buna göre örgüt, çevreden bir takım girdileri alarak işleyen ve enerjiye dönüştüren ve sonuçta bunları çıktılar biçiminde yine çevreye veren açık sistemler olarak tanımlanabilir. Otomobil üreten bir fabrika ürettiği otomobilleri satar. Bu parayla yeni ham madde alır. İş gücüne gerekli ödemeleri yapar ve böylece belirli faaliyetleri sürdürecek araçlar temin edilmiş olur. Örgütte her elde edilen çıktı, bir sonraki çıktının girdisini oluşturmaktadır. Buna sistem yaklaşımında geri bildirim denilmektedir. Çoğu örgütlerde çıktı paraya dönüştürülerek yeni enerji sağlanır. Ama bazı örgütlerde böyle bir alım-satım dönüşümü söz konusu değildir. John, 1997. 4. Örneğin sosyal hizmet kuruluşları böyle kuruluşlardandır. Genellikle karşılıksız hizmetlerde bulunurlar ve bütçeleri çoğunlukla devletçe karşılanır. Burada ise çıktı gözle görülebilir hizmetlerin yanı sıra müracaatçıların verdiği geri bildirimdir. Örgütleri sistem olarak görmenin doğal sonucu, onların durağan özellikleriyle ilgilenmek yerine, parçaların karşılıklı ilişkileri, yapı ve karşılıklı bağımlılığın doğurduğu sorunlarla ilgilenmektir. John, 1997. 5. Örgütsel davranışın temelinde, bireylerin belirli ve ortak bir amaç için oluşturdukları sosyal sistemin aksamadan, dağılmadan, İçsel ya da dışsal her türlü tehlikeye direnç göstererek, çevresel fırsat ve imkanları örgüt lehine değerlendirerek hareket etme çabaları yatmaktadır. Durumsallık yaklaşımında temel düşünce örgütlerde yönetici davranışlarını belirleyen bir modelin olmadığıdır. Hiçbir model ve onu oluşturan ilişki ve kurallar topluluğu bir örgütün iç bünye ve yapısına uygun düşmeyebilir. Ayrıca bir örgüt için geliştirilen model ona özgüdür ve diğer örgütler için kullanılamayabilir. Her örgütsel ortam ve ona uyan karar ve davranış modelleri farklı olduğuna göre, her yönetici kendi örgütünü bir örnek olay olarak ele alıp, her örgüte özgü bir modeli, bugüne kadar ortaya atılmış olan genel ve evrensel modellerden de kullanabileceği hususları alarak oluşturmak zorundadır. Başka bir noktada durumsallık yaklaşımına göre örgütün özelliklerine göre oluşturulacak yönetsel davranış modeli zaman içinde sürekli bir şekilde değişecektir. Çünkü örgütsel ve çevresel koşullar da sürekli değişecektir. Eren, 2001, 55, 57, toplam kalite yaklaşımı günümüzde özellikle üretim sektöründeki örgütler arasında rekabetin artması ve küreselleşme müşteri tatmininin sağlanması ve buna ilişkin örgütsel davranış ve kurallar ortaya koymuştur. Toplam kalite yaklaşımı önce müşteri tatmini ile ilgili davranışların iyileştirilmesini hedeflemişse de daha sonra örgütün bir sistem olduğu ve bu sistemde görevli olan ve sistemle ilişkisi olan tüm çevresel unsurlarla ilgili olarak kurulacak ilişkilerin kalitesinin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Toplam kalite ve küreselleşme yaklaşımlarından önce yöneticilerin kafasını meşgul eden ve örgütsel davranışı yönlendiren temel nokta verimliliği arttırma çabalarıydı. Günümüzün yüksek rekabet koşulları aşağıdaki örgütsel davranışları çok önemli kılmaktadır. Eren, 2001, 57. 61. 1. Yaşamak ve gelişebilmek için müşteri odaklı davranmak. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak. 2. Müşteri memnuniyeti için yeni ürünleri yerli ve yabancı rakiplerinden daha önce veya en az onlarla birlikte piyasaya sürmek için örgüt için yenilik çabalarını ve birimler arasındaki işbirliğini, takım çalışmalarını hızlandırmak. 3. Müşterilerin memnuniyetini ve tatminini arttırmak için mevcut ürün ve hizmetleri sürekli biçimde geliştirmek, örgüt üyelerinin tümünün yaratıcı fikir ve katılımını sağlamak için en alt işçi düzeyinde kalite çemberi şeklindeki takım çalışmalarını güçlendirmek ve tepe yönetimini aşağıdan yukarıya yönlendirmek. 4. Çalışan tüm örgüt üyelerini en alt kademeden en üst kademeye kadar toplam kalite felsefesi konusunda eğitmek ve bilinç aşılamak. 5. Çalışanların müşteri tatmininin başrol oynadıklarının bilincinde olarak onların memnuniyetlerini araştırmak, şikayetlerini anlamak, çözüm aramak, beklentilerine cevap verebilmek. 6. Çalışanlara kalite temelli ve yararlı ve yaratıcı önerileri ile orantılı ücret ve ödüllendirmeler sağlamak. 7. Müşteri memnuniyetini sağlamanın sadece örgütsel faaliyetlerinin başarılı yapılmasından elde edilmeyeceğini, bunun yanında örgütün her türlü girdilerini temin ettiği tedarikçilerin sattığı ham madde, enerji hizmetleri, bilgiler vesaire hususlarının da kalite, maliyet ve diğer özelliklerinin önemli olduğu bilinci ile onlarla iyi ilişkiler kurmak, İşbirliği oluşturmak ve nihayet onları dışarıdan bir dost gözü ile denetlemek ve uyarılarda bulunmak. 8. Örgütü sürekli olarak ulusal, uluslararası ve küresel önemli rakiplerle her bakımdan karşılaştırarak kıyaslamak. Eksik ve yetersiz taraflarını keşfetmek ve gerekli önlemleri almak. 9. Yöneticiler özellikle üst kademe yönetimi, aşağıdan yukarıya yapılacak her türlü önerileri için tüm örgüt çalışanlarını teşvik etmek, güçlendirmek ve ödüllendirmek. Önerileri hayata geçirmek için takımlar oluşturarak ciddi biçimde üzerinde durmak. 10. İstatistik analizlere önem vermek ve örgütsel gelişmelerin durumunu sürekli araştırmalarla ve bunları istatistik analizlerle değerlendirip ne olduğunu ve nereye gidildiğini belirlemek. Örgüt kültürü 1980'lerden bu yana örgüt kültürü kavramı her örgütsel sorunu çözecek altın bir anahtar olarak ele alınmaya başlamıştır. Ancak bu durum örgüt kültürünün ne olduğunu açıklamaktan çok işi daha karmaşık hale getirmiştir. Örgüt kültürü çoğu kez örgütsel iklim ile karıştırılmaktadır. Örgütsel iklim, daha çok örgütte hali hazırda neler olup bittiği ile ilgilidir ve işletmenin günlük işlemlerini betimlemek üzere kullanılır. Örgüt kültürü ise, örgüt üyelerince paylaşılan ortak tarih, değerler ve kurallara işaret eder ve daha çok işlerin nasıl yapıldığı ile değil, neden bu şekilde yapıldığı ile ilgilenir. Bazı araştırmacılar örgüt içindeki tutarlılık ve uzlaşmaya dikkat çekerken, bazıları daha çok örgütsel çatışma üzerinde durmuş. Nihayet bazı araştırmacılar da örgüt kültürünün karmaşıklığından yola çıkmışlardır. Arslan, 2001, 177, Örgütsel Kültürün, örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir anlamlar sistemini ifade ettiği konusunda geniş bir fikir birliği görünmektedir. Daha yakından tahlil edildiğinde, paylaşılan anlamlar sistemi örgütün değer verdiği ana özellikler dizisidir. Birleştirildiğinde ve eşleştirildiğinde kültürün temelini oluşturan şu 7 özellikten söz edilebilir. Kişisel özellik, yapı, destek, kimlik, performans, ödül, çatışma toleransı ve risk toleransı. Robbins, 1994, 299, 300, Eren'e göre, 2001, 135, örgütler farklı kültürel arka planlardan oluşmaktadır. Bu farklı arka planlar görevsel ve mesleksel norm ve ölçütlerle bir araya gelmiş. Bir arada bir grup oluşturmanın doğal bir sonucu olarak diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. Oluşan bu sistem, örgüt içinde değişik inanç, değer, tutum, düşünce şekli ve ahlak anlayışının bir arada var olmasına yardım eder ve bu da örgüt kültürü olarak bilinir. Arslan'a göre 2001, 179, bir örgütün kültürü başlıca şu unsurlardan müteşekkildir. Sosyal ve fiziki çevre, şakalar, metaforlar, hikayeler, mitler ve efsaneler şeklinde oluşan örgüte özgü dil, çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları, davranış kuralları, adab, erkan, kahramanlar, semboller ve sembolik eylemler, inançlar, değerler, tutumlar, temel varsayımlar, örgüt tarihi insani hizmet örgütlerinde örgütsel davranış ve örgüt kültürü 1980'lerle birlikte gündeme yoğun bir biçimde gelen örgütsel davranış ve örgüt kültürü kavramları çoklukla kapitalist işletmelerin işleyişinin rasyonelini izah etmek üzere kullanılır olmuştur. Ancak özellikle son yıllarda bu kavramların insani hizmet örgütlerinde ve model alındığına şahit olmaktayız. Toplam kalite yönetimi anlayışının sosyal hizmet sektöründe de başat yönetim anlayışı olması ve örgütlerin en iyi şekilde yönetilmeleri zorunluluğu. Her örgütün iç dinamiklerini çok iyi okuma ve tahlil etmeyi ve sui generis davranış tarzları ve kültürünü ortaya çıkarmayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Bununla birlikte, tamamıyla kapitalist bir rasyonele ve işletmelerin kârlarını azami boyutlara taşıma idealine dayanan bu modellerin insani hizmet örgütlerine uyarlanmalarında ciddi sorunlar yaşanabilir. Diğer yandan, en iyi hizmeti verebilmek için her örgütün kendine has dinamiklerini en işlevsel şekilde kullanabilmesi için örgütsel davranış ve örgüt kültürü araştırmalarından yararlanmasında da hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Sorun, sosyal olanı anlamaktaki bazı bakış açısı yanılgılarının olumsuz ve tehdit edici tezahürleridir. Sembolik antropolojinin öncü ismi Gerhard'a göre, kültür bir metin ile eşdeğerdir. Olaylar, ritüeller, semboller gibi kültürel unsurlar bir metin olarak ele alınmalıdır. Zaman ve mekana göre değişen metinler. Şu halde, belirli bir eylemin ardındaki anlamı kavrayabilmek için bu eylemin bağlamı ve içeriği irdelenmelidir. Sembolik antropolojinin takipçileri dünya üzerindeki kültürlerin birbirinden farklı olduklarını kanıtlamak için pek çok simge, ritüel, adet vesaire toplarlar. Şu halde bu pek çok farklı kültürü anlamak, onu iyi okumakla mümkündür. Kültürleri anlamak, diğer taraftan, onların sembollerini ve bu sembollere atfettikleri anlamları iyi kavramakla mümkündür. İnsanlar sürekli olarak, yaşadıkları toplumu, kültürü, ilişkileri ve aynı toplum içindeki diğerlerinin edimlerini yorumlama süreci içerisindedirler. Bu süreç, onların ortak bir kültür yaratmalarını sağlar. Ve her kültür, içinde her şeyin diğer kültürlerden farklı bir şeyi temsil ettiği bağımsız bir yapıdır. İnsanların zaman ve mekan bağımlı olarak sübjektiviteleriyle ürettikleri kültürün unsurları farklı kültür ya da bağlamlarda farklılaşacaktır. İnsan eylemlerini anlamak, ancak bu kültürel kodları iyi okumakla mümkündür. Buna göre, ancak yorumsamacı bir perspektifle anlaşılabilir eylemlerin ardındaki anlamlar. Akbaş, 2003, kültür sembolik kodlarla örülüdür ve bu kodların ardındaki anlamları keşfetmek kültürü anlamanın gerek şartıdır. Çağdaş yönetim anlayışı, örgütlerin semboller, ritüeller, törenler ve diğer kodlarla örülü kültürlerini en iyi biçimde okumayı o örgütlerin en verimli biçimde işlemeleri için önemli bir araştırma sahası olarak gündeme getirmiştir. Örgütsel davranış ve örgüt kültürü kavramları toplam kalite anlayışına paralel bir biçimde çağdaş yönetimin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. en az kaynakla ve en az emekle en çok faydayı elde edebilmenin önemli araçları olarak ortaya çıkan bu modeller hem kapitalist işletmelerde hem de insani hizmet örgütleri gibi diğer örgütlerde, sektörlerde yaygınlık kazanmıştır. Örgütler birbiriyle sürekli bir etkileşim halindeki insanlardan oluşmaktadır. Değerleri, tutumları, algıları, kişilik özellikleri, yaşama bakış açıları ve yaşamdan beklentileri birbirinden farklı insanların bir araya gelerek oluşturduğu örgütlerde bu insanların davranışlarından etkileneceği için örgütü tanıyıp anlayabilmek ve bir örgütü yönetebilmek için örgütsel davranış disiplininden yararlanmak gerekmektedir. Aksi takdirde örgütü tamamıyla bir cansız varlık olarak görüp, insan boyutu göz önüne alınmazsa örgüt içinde çıkan sorunlara doğru çözüm yolları bulunamayacak ve örgütün sürekli olarak başarısız olmasına, çalışanların moral ve motivasyon düzeylerini düşürerek iş doyumu almamalarına sebep olacaktır. Sonuç olarak, örgüt kültürü ve örgütsel davranış kavramları çağdaş yönetim anlayışının önemli unsurları olan modeller olarak hemen hemen tüm sektörlerde yerleşiklik kazanmıştır. Burada, bu modellerin çağdaş yönetim için vazgeçilmezlikleri ve yararları teslim edilmekle beraber, temsil ettikleri daha geniş bir arka planın, ideolojik politik süreçlerin iyi tahlil edilmesi ve bilhassa insani hizmet örgütleri açısından gerekli uyarlamaların daha sağlıklı ve makul bir zeminde ele alınması önerilmektedir. Sosyal hizmetin aksiyoner tarafı eleştirel ve bazen muhalif bir karakteri zorunlu kılmaktadır. Şu halde, bu çalışmanın amacı, kapitalizmin yeni tezahürlerinin meşru zeminini teşkil etme potansiyeli olan yeni modellerin eleştirel bir gözle ele alınması ve gerekli uyarlamaların ancak daha adil ve erdemli bir topluma hizmet ettikleri oranda gündeme gelmesi mecburiyetini aşikar kılmaktır. Türkiye'de sosyal hizmet örgütlenmesi ve sosyal hizmet kuruluşları Türkiye'de sosyal hizmet örgütlenmesine dair herhangi bir analiz girişimi modern anlamda sosyal hizmet örgütlenmesinin yakın tarihine değinmek zorundadır. Aşağıda yakın tarihe ilişkin kısa bir giriş bulacaksınız. Türkiye'de sosyal hizmet örgütlenmesinin miladı çocuk refahı alanındaki çalışmalardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na giden yol, Himaye-i Etfal Cemiyeti modern Türkiye'nin ilk modern kurumlarından biri olan Himaye-i Etfal Cemiyeti aynı zamanda modern anlamda sosyal hizmet uygulamaların ilk ciddi temsilcisidir. Ülkenin o günkü koşulları incelendiğinde, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok cephede savaşması nedeniyle cepheye sürekli asker sevk etmek durumunda kaldığı, cephelerde savaşanların büyük bir çoğunluğunun şehit düşmesi sonucu ülkede kimsesiz çocuklar sorununun her geçen gün büyüyerek sürdüğü, savaş sonrası yaşanan toprak kayıpları sonucu İmparatorluğun başta İstanbul olmak üzere diğer illere büyük göçler aldığı, bu durumun ailelerin sosyal ve ekonomik yönden çöküşüne neden olduğu görülmektedir. SHEK 2012 Dikkat Mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun öncülü olan Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin öyküsü kurumun web sayfasında ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. SHEK 2012 Kimsesiz Çocuklar Sorununun Boyutunun Büyümesi Üzerine Halkın Girişimiyle Çözüm Arayışlarına Girilmiş. Girişimlerin yetersiz kalması üzerine devlet kanalıyla çözümler aranmıştır. Devlet kanalıyla yapılan çalışmaların ilki 2. Abdülhamit döneminde kurulan Darülhayr-ı Ali'dir. 1903 yılında Abdülhamid'in tahta çıkışının yıl dönümü nedeniyle açılan Darülhayr-ı Ali'de bakılan çocuk sayısı 400'e ulaşmıştır. Kurum 22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki'nin destekleriyle Kimsesiz Çocuklar Sorununa Çözüm amacıyla Darül Etamlar açılmıştır. Devlet eliyle kurulan Darülhayr-ı Ali ve Darül Etamların yetersizlikleri sonucu kapanması üzerine kimsesiz çocuklara bakım için yeni arayışlara girilmiş. Bunun sonucunda 6 Mart 1333-1917 de Galatasaray yurdunda İsmail Can Bulat, Muhtar Bey, Celal Derviş Bey, Osman Tevfik Bey, Kemal Derviş Bey, Adnan Bey, Servet Efendi, Nesim Mezallah Efendi, Haralan Badi Efendi, Doktor Rasim Ferit Bey, Mustafa Reşat Bey, Ahmet Emin Bey'den oluşan grup cemiyetin kurulabilmesi için hükümete başvuruda bulunmuştur. Hükümetten gerekli izin alınması üzerine Cavit Bey, Ahmet Hakkı Bey, Orhan Nidis Efendi, Arif Bey, Doktor Ömer Fuat Paşa, Emanuel Karası Efendi, Mustafa Asım Bey ve Nora Dinkyan Efendi kurucular grubuna katılmıştır. Oluşturulan kurucular kurulu ilk toplantısı 1 Mayıs 1333-1917 tarihinde yapmış olup, 11 Ağustos 1917 tarihinde kurum, kamuya yararlı dernek statüsünü kazanmıştır. 28 Mart 1918'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin bünyesinde Hanımlar Heyeti kurulmuştur. Kamuya yararlı kuruluş olmasından sonra cemiyet amblem çalışmalarını başlatmış ve kenarlarında sıhhat, ahlak ve irfan kelimeleri bulunan bir üçgenin içerisinde yeşil hilal bulunan amblemi kullanmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i Esasisinde kurumun faaliyet alanları kısaca şu şekilde özetlenmektedir. Çocuklara eziyet edilmemesi, anne ve babaları dahil hiç kimse tarafından çocukların bedeni ve ruhsal durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetlerin gördürülmemesi, fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması, çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması, okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin sağlanması, hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi, himaye-i etfale ilişkin kütüphane kurulması, anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkum olan çocuklar için ıslahhaneler kurulması, çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirtmeleri için oyun alanlarının kurulması, himaye-i etfal ile uğraşan uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurulması, kurumun kuruluşundan kısa bir süre sonra Başkan İsmail Can Bulat Bey'in Stockholm Büyükelçiliğine atamasının yapılması üzerine cemiyetin başkanlığına Cavit Bey getirilmiştir. Cavit Bey'in başkanlığı ile birlikte çalışmalara hız verilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde 28 Kasım 1917'de savaş bölgesinden toplanan çocuklar için Firuz Ağa'da çocuk misafirhanesi açılmıştır. 100 kapasiteli olarak açılan misafirhaneye çok sayıda çocuk gelmesi üzerine evlatlık, çıkarlık, ailelerin yanına öğrenci yerleştirmeleri başlanır. Misafirhanede 1917-1922 yılları arasında 2027 çocuğa bakım ve koruma hizmeti verilmiştir. Himaye-i Etfal Cemiyeti çocukları çiftçilik ve hayvancılığa yönlendirmek amacıyla Kalender'de ziraat yurdu açmıştır. Açılan bu yurtta çocuklara yatak yapmak, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, genel temizlik, hayvan yememek, tımar etmek, saman çekmek, gübre kaldırmak, çift sürmek, harman dövmek, tohum dikmek, meyve budamak, tohum atmak, yağ yapmak gibi işler öğretilmiştir. Kurum ikinci çalışmasını anne çocuk sağlığına yönelik olarak başlatmıştır. Şehzadebaşı, Kadıköy, Bakırköy ve daha sonra Üsküdar semtlerinde açılan dispanserler ile hastaları muayene ederek ücretsiz ilaç dağıtımına başlamıştır. Kurum 20 Eylül 1920'de Kırklareli, 12 Ekim 1917'de Samsun, 27 Ekim 1917'de İzmit, 1 Ocak 1918'de Konya, 1917'de Üsküdar, Beyoğlu, Haliç, Kadıköy, Bakırköy, 1918'de Yeniköy şubelerini açarak hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Bu şubelerin yanı sıra değişik tarihlerde Musul, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu ve Bolu şubeleri açılmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti 1920 yılında Londra, 1921 yılında Cenevre'de uluslararası toplantılara temsilci göndermiştir. Ayrıca Mısır ve Hindistan'a yazılar yazılarak yardımlarda bulunulması istenmiş ve bu ülkelerden parasal yardımlar sağlanmıştır. İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmalarını yürütürken 30 Haziran 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin bazı üyelerinin de girişimiyle Ankara'da yeni bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulur. Her iki cemiyetin aynı adla yardım toplaması halk arasında kuşkulara neden olur. Bunun yanı sıra Damat Ferit Paşa hükümeti sırasında Himaye-i Etam Cemiyeti'nin kurulması İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin yardım toplamasını güçleştirir. İstanbul ve Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetleri arasında zaman zaman yazışmalar yapılmasına karşın birleşme konusunda tam bir görüş birliğine varılamamıştır. 26 Ekim 1922 yılında Ankara'dan gelen Refet Paşa, İstanbul'daki misafirhaneyi ziyaret etmiştir. Doktor Fuat Bey 18 Kasım 1922'de İstanbul'daki cemiyetin yönetim kurulu toplantısına katılırlar. Bu ziyaretler ilişkileri bir ölçüde yumuşatmasına karşın birleşme sağlanamamıştır. Milli mücadelenin kazanılması üzerine Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğini alarak tüm ülke çapında örgütlenerek anne ve çocuğa yönelik hizmetlerini sürdürmüştür. 1917 yılında İstanbul'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti 1923 yılındaki genel kurulundan sonra yeni bir genel kurul yapmayarak tarihe karışmıştır. SHEK 2012 resmi bir kurum olarak Çocuk Esirgeme Kurumu 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, aile, kadın, çocuk alanında birçok çalışmayı başlatmıştır. Dönemin devlet büyüklerinin manevi ve yüce gönüllü katkılarıyla her geçen gün büyüyerek hizmetlerini sürdüren Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 1961 yılında kısa bir süreyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca atanan idare heyetince yönetilmesi kararı alınmıştır. 1980 yılına gelindiğinde kurum ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Dönemin genel başkanı Ali Rıza Zorluoğlu, 30. Genel Kongre, 9-10 Mayıs 1980. Genel Kurul toplantısında kurumun yaşadığı darboğazı şu şekilde özetlemiştir. Bugüne kadar devletimize yük olmadan bu şerefli görevi rahat yürüttük. Ama bir yerde tıkandık. Bunun kusuru da bizim değil. Bozulan memleket ekonomisi bizi bu duruma soktu. İnşallah düzelecektir. Düzelinceye kadar devletimize müracaat etmek zorunluluğu doğmuştur. Sayın Başbakan'a müracaat ettim. Olumlu karşılamış olmakla beraber, kesin bir cevap alamadığım için sizlere müjde haberi veremiyorum. Eğer bir aksilik çıkarsa izleyeceğimiz yolu burada, bu mukaddes çatı altında tespit edeceğiz. Sizlerden alacağım görüşleri aynen hep beraber uygulayacağız. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi biz biliriz yapacağınızı. Bu sözlerin üzerinden uzun bir süre geçmeden 12 Eylül askeri darbesinin sonucu ülke yönetimine el konulmuş ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kapanış süreci başlamıştır. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kapatılması adım adım gerçekleşmiştir. Tüm bu olayların sonunda Milli Güvenlik Kurulu'nun 51 nolu kararı yayınlanmıştır. 5 Mayıs 1981 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 51 nolu Milli Güvenlik Kurulu kararında 1. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tüzüğü gereğince kurulmuş bulunan genel merkezi, il merkezleri, ilçelerdeki şubeleri ile bucak ve köylerdeki kolları feshedilmiştir. 2. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun feshedilmiş örgütleri yeniden oluşturuluncaya kadar, kurumun bütün hizmetleri ve görevleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca teşkil edilecek heyetler veya atanacak kişiler tarafından yürütülür. Feshedilen örgütlerde başarılı hizmet vermiş yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. 3. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kurum hizmetlerinin amacına uygun ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için tüzük değişikliği hazırlığı da dahil olmak üzere her türlü tedbiri alır ve kurumu ilgili bakanlık müfettişlerine teftiş ettirebilir. Mahalli sıkı yönetim komutanlıkları ve valilikler ile işbirliği yapar. Adı geçen bakanlık en kısa zamanda bu kurumun organlarının tüzük hükümlerine göre oluşturularak faydalı hizmetler vermesini sağlar ibaresi yer almıştır. 24.05.983 tarihinde kabul edilen 27.05 L-983 tarih ve 18.059 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2.828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu tarihe karışarak, kamu tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir kuruluş haline getirilmiştir. Geçici madde 1. Bu kanunun yayım tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce işletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaatları sürdürülen kreş ve gündüz bakım evleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, devlet yatırım programları çerçevesinde yaptırılmış bulunan ya da kanun yürürlüğe girdiği tarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurtları, il korunmaya muhtaç çocuklar koruma birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirme yurtları ile her türlü kuruluşları, varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun genel merkezi, il merkezi, bağımsız şube, şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm büro, kuruluş ve işletmeleri, bunların döner sermayeleri, tüm taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları ile kuruma devrolunur. Geçici madde gereğince Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kuruluşlarının yönetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na geçmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda görev yapan çalışanların intibakları yapılarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na geçirilerek memur olarak görevlerini sürdürmeleri sağlanmıştır. 1991 yılında çıkarılan kanun hükmünde bir kararname ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Başbakanlığa bağlı olarak hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır. Madde 5. Değişik. 24 Ocak 1989 KHK 356/1 MD değiştirilerek kabul. 14 Mart 1991 -3703/1 MD Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere sosyal hizmetler danışma kurulu ile başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip katma bütçeli sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatı Ankara'dadır. Başbakanlığa bağlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü halen 81 ilde taşra teşkilatını kurmuş ve korunmaya muhtaç. Aile, çocuk, genç, özürlü, yaşlı ve topluma hizmetlerini sürdürmektedir. SHEK 2012 Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Ekonomi Politik Değerlendirmesi 1980'lerde Reagan ve Thatcher'ın önderliğinde değişen ekonomi politiğinin Türkiye'deki yansımalarının sosyal refaha ilişkin boyutunun kapsamlı analizlere ihtiyacı vardır. Bu süreçte değişen ekonomik akıl, devletin piyasadan çekilişini, sosyal politikayı belirleyen dinamiklerin yeniden gözden geçirilmesini, artan uluslararası ortaklıkları ve sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel anlamda küreselleşmeyi işaret ediyordu. Türkiye'de halihazırda sosyal hizmetlere ilişkin politikalarla somutlaşan ideolojik dönüşümü analiz etmeden, herhangi bir sosyal politika alanının tekil olarak incelenmesi, bir bakıma anakronik bir yanılgı olacaktır. Söz konusu sürecin sosyal refah sunumuna dair inlediği ideolojik transformasyonun görünümü yönetişimcilik, managerializm olmuştur. Yönetişimcilik, devlet sermayesi ile iş çevresinin sağlık, eğitim ve çevre konularında ortak ulusal ve yerel projeler yoluyla refah hizmetlerini sunmalarını ifade etmektedir. Cevannes, 2002, 168-169, yönetişimcilik, yalnızca hizmet sunumunun örgütsel yapılarını radikal bir biçimde değiştirmekle kalmamış. Ayrıca sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin değerlendirmesini, bu değerlendirmenin meşruiyetini ve kamusal olarak finanse edilen hizmetlere ihtiyacı bulunanların deneyimlerini dönüştürmüştür. Cevannes, 2002, 168. Küreselleşme ve değişen sosyal refah dili, küreselleşme veya küresel rekabet ihtiyacının şekillendirdiği küresel piyasa ekonomisinin ortaya çıkışı sosyal politikanın alanını bir hayli daraltmıştır. Küreselleşme, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın uluslararası boyutta dönüşümü olarak tanımlanmaktadır. Sahin, 2000, bu dönüşümün en önemli yansıması, küresel yeniden yapılanmaya verilen tipik bir yanıt olarak, hükümetlerin sosyal refah sorumluluklarının dramatik bir biçimde zayıflaması olmuştur. Hükümetler artık yüzlerini yurttaşlarının ihtiyaçları veya haklarına değil, küresel piyasaya çevirmişlerdir. Dunlop ve Favjet, 2008, Keynes Gil politikalarla yeniden inşa edilen sosyal alan, 1980'ler sonrasında bambaşka bir görünüm kazandı. Sermaye, Bilgi ve siyasetin ulusal sınırları tanımaksızın uluslararası ve uluslarüstü bağlamda serbestçe dolaşmaya başladığı dünyada sosyal hayat üzerindeki etkiler de hızla yaygınlaştı. Artık sosyal alana tam bir güvensizlik hakimdi. Zayıflayan ulus devletle birlikte sosyal alanın da denetimi belli oranda belirsizleşiyordu. Endüstrileşme ile ortaya çıkan sosyal sorunlara bir tepki olarak yükselen Keynesyen refah devleti ve sosyal politikanın hakimiyeti yerini piyasanın adaletine bırakıyordu. Neoliberal ve veya neomuhafazakar ekonomi politiğinin hakim olduğu Batı örneklerinde deneyimlenen seyrin analizi, Türkiye'deki sürecin ima ettiği daha büyük bir dönüşümün işaretlerini vermektedir. Çoğu Batı ülkesinde devletin sosyal refah hizmetlerini dağıtan mekanizma olarak rolü gittikçe azaldı ve bunun yerine sosyal hizmetlerin dağıtımını düzenleyici rolü aldı. Hükümetler, sosyal sorunlara karşı piyasa merkezli çözümlere yönelirken, kamu hizmetleri hızla küçüldü ve özel sektör sosyal refah hizmetlerini sağlamak üzere hükümetlerle sözleşmeler yapmaya başladı. Bu kamu özel sektör ortaklığı, geçmiş sosyal refah politikalarından radikal bir kopuşu temsil etmektedir. Burada sorulması gereken soru, Dunlop ve Favcet'e göre 2008, bu ortaklığın, hükümetlerin sosyal refah hizmetlerini özelleştirme niyetini gizleyip gizlemediği ve kamusal hizmet sunumundan özel sektör eliyle hizmet sunumuna doğru değişen hükümet politikalarının bilinçli bir muğlaklaştırmayla kotarılıp kotarılmadığıdır. Sosyal hizmetler esasen ideolojik bir araçtır. Bu yolla, devlet sosyal haklara dair ideolojik bir tutum geliştirir. Sosyal hizmetler, sosyal kontrolün bir aracı olmakla beraber, devletin sosyal haklara verdiği değerin de bir göstergesidir. Devletin sosyal hakları tanımak konusundaki isteksizliği, refahı bir bireysel sorumluluk olarak görüp, özel sektörün kamu hizmetlerindeki rolünü artırmayı tercih eden yeni sağ siyasetin gelişimine koşut bir seyir izlemiştir. Bu süreç, küreselleşen dünyada sosyal refahın dağıtımının yeni görünümünü belirlemektedir. Buna göre, artık sosyal sorunlara piyasa merkezli yanıtlar aranmaktadır. Espen Anderson, 1990, özelleştirme veya sosyal hizmetlerin piyasaya transferi kamu özel sektör ortaklığı biçiminde gerçekleşmektedir. Dunlop ve Favcet, 2008, bunun Türkiye'deki en yakın yansımaları. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ve huzur evlerinin işletme mantığındaki değişimde görülebilir. Devlet, bu alanlardaki doğrudan hizmet götürme sorumluluğunu özel sektöre devretmektedir. Ortaklık, sosyal hizmetlerin sunumunda özel sektörü meşru bir taraf olarak konumlandırmaktadır. Bu sürecin gösterdiği büyük bir dönüşüm vardır. Sosyal hizmetler, artık devletin sosyal haklara gösterdiği saygının zemini değildir. Aksine, piyasada rekabetin nesnesi haline gelen bir mal olarak yeniden tanımlanmaktadır. Burada dikkati çeken en önemli husus, yaşanan bu büyük dönüşümün yurttaşlık haklarına dair ideolojik bir tartışma olmaksızın yürümesidir. Dunlop ve Favcet, 2008, Modern Ulus Devlet, kendi meşruiyet temellerinin sorgulanmasına yol açacak bir biçimde yurttaşların sosyal hizmetlere ulaşımını rekabetçi bir ortamda alınıp satılabilir bir meta haline getirmektedir. Modern ulus devletin ayırt edici vasıflarından en önemlisi onun, imparatorluklardan farklı olarak, nüfusun tamamını sosyal kontrol altında tutma çabasıdır. Sosyal kontrol çabaları, Foucault gibi bir bakışla, modernitenin doğuşu ve gelişimiyle ilişkilendirilebilir. Buna göre, modern toplum bir denetim, kontrol, surveillance, disipline toplumudur. Foucault'a göre, sosyal kontrolün mükemmel bir biçimde sağlandığı toplumlar, normalleştirici, eğitici ve uygarlaştırıcı vasıtalara da sahip olmalıdır. 1986, bireysel ve toplumsal haklara dayalı bir meşruiyeti olan modern devlet, sosyal kontrolü doğrudan kendi aygıtlarıyla sağlamayı tercih etmişken, 1980'lerden bu yana yaşanan süreçte sosyal kontrolün yeni araçları ortaya çıkmıştır. Sosyal dışlanma, sosyal içerme, sosyal uyum ve sosyal entegrasyon gibi yeni kavramların böyle bir analiz çerçevesinde ele alınmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Buna göre, ortaya çıkan sosyal sorunlara karşı Durkheim'in mekanik dayanışmacı toplumu veya Bourdieu'nun sosyal sermaye ilişkileri üzerinden çözümler geliştirmek makul olan yol olarak önerilmektedir. Bu yeni sürecin ekonomik boyutunu kamu özel sektör ortaklığı belirlemektedir. Bu yeni ekonomi yaklaşımının meşruiyet aracı, özel sektörden doğru sunulan hizmetlerin daha az maliyetli olduğu iddiasıdır. Ancak, buna ilişkin, araştırmaların gösterdiği yeterli kanıtlar mevcut değildir. Bourdieu, 2004, Dunlop ve Favcet, 2008, buna karşın, bu sürece muhalif olanların özelleştirmeye dair bazı önemli argümanları bulunmaktadır. Gizlilik ve mahremiyet, gizli maliyetler, hizmet sunumunda azalmalar, hesap verebilirlik, müdahale sonrası izlemede oluşan sorunlar gibi başlıklar altında bu süreç eleştirilmiştir. Dunlop ve Favcet, 2008, Bourdieu, 2004, Van Slyke, 2003, Pole ve Monet, 2006, Field ve Petschk, 2003, Beresford, 2005, özel sektör hizmetlerinin daha az maliyetli oluşunun hizmetler pahasına olup olmadığına ilişkin araştırmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 2007 tarihli Avrupa bir sosyal refah cenneti mi? Başlıklı raporun sorduğu çok önemli bir soru vardı. Küreselleşen dünyada Avrupa yurttaşlarının sosyal refahı nasıl artırılabilir? Raporun bu soruya verdiği yanıt, refah devletinin reform ihtiyacı idi. Bu reformun niteliğine dair soruşturmanın çıktıları Türkiye'de yaşanan dönüşümü anlamak bakımından önemli görünmektedir. Öyle görünüyor ki, yeni hayırseverlikler, neoliberalizmin büyük başarısı olarak devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını üstünden atması için önemli bir yardım sağlıyor. Refah devletinden neoliberal ekonomi politiğe doğru dönüşüm, yurttaşlık idealini salt ekonomik bir metaya indirgiyor. Bu sürecin toplumsal hayattaki yansımasının hızla artan marjinalleşme ve incinebilirlik olacağı şüphesi tüm sosyal bilimcilerin zihnini meşgul etmelidir. Sıra sizde 4 sosyal alandaki kamu özel sektör ortaklığını Türkiye'den bir örnek bulabilir misiniz? Sıra sizde 4 yanıt bunun Türkiye'deki en yakın yansımaları, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ve huzur evlerinin işletme mantığındaki değişimde görülebilir. Devlet, bu alanlardaki doğrudan hizmet götürme sorumluluğunu özel sektöre devretmektedir. Neoliberal refah zihniyetinin kavramsal araçları 1990'ların ortalarından bu yana sosyal olanı açıklamaya dair yeni kavramlar ortaya atılıyor. Sosyal uyum, sosyal sermaye, sosyal dışlanma, sosyal içerme, sosyal ekonomi gibi kavramlardan oluşan bu yeni lügatin neoliberalizm veya laissez faire kapitalizmi ile olan ilişkisi hala yeterli düzeyde analiz edilmiş sayılmaz. Kimilerine göre neoliberalizmden kopuşu ifade eden bu yeni kavramsallaştırmanın hakikatte neoliberal sürecin merkezinden doğmuş ve bu projenin bir parçası olan yeni bir tasavvura işaret edip etmediği meselesi tartışılmayı beklemektedir. Söz konusu yeni kavramsallaştırma, toplumsal değişim için ortaya atılan radikal önerileri dikkate alıp değişim için liderlik etmeyi değil, bu önerileri silikleştirmeyi hedeflemektedir. Diğer taraftan, sosyal sorunların ana kaynağına ilişkin analiz çerçevesi, sosyal adalet, eşitlik, sınıfsal analiz gibi iktidarın sorgulanmasına dair araçlardan uzaklaşarak, bireyler arası etkileşim düzeyine ve toplumsal uyum düzlemine kaymaktadır. Bu sürecin önemli kavramlarından biri olan sosyal uyum, Avrupa'da son 15-20 yıldır politik, akademik ve kamusal tartışmaların en sıcak konularından birini oluşturmaktadır. Küresel göçün sonuçlarının doğurduğu güvensizlik ve çok kültürlü toplumların yükselişi, toplumdaki ayrımların büyümesi, değer ve normların yozlaşması ve sosyal güvenin azalmasına ilişkin endişelere koşut bir seyir izlemektedir. Sosyal uyum, toplumdaki bireylerin hukuka, bir diğerinin insan haklarına ve değerlerine saygı göstermesi ve toplumsal düzenin devamı konusunda kendini sorumlu hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. Janssen ve diğer 2006 Avrupa Sosyal Uyum Komitesi sosyal uyumunu şöyle tanımlamıştır. 2004 bir toplumun eşitsizlikleri asgari düzeye indirmek ve kutuplaşmalardan sakınmak suretiyle tüm üyelerinin refahını temin etme kapasitesi, uyumlu bir toplum, bu ortak amaçların demokratik yollarla arandığı, birbirine destek veren özgür bireylerden kurulu bir toplumdur. Sosyal uyum kavramı, birey özgürlüğü ve sosyal düzen arasında oluşan gerilimi ahlaki bir bakış açısıyla işaret etmektedir. Sosyal bütünlüğün yeniden üretiminin, toplumun hayatta kalmasını sağlayacak bir ahlak sistemine bağlı olduğuna inanılmaktadır. Sosyal sermaye kavramı ise son 15 yıldır çok büyük bir itibar görmektedir. Baudrillard, 1986, 3 tür sermaye tanımlarken ekonomik, sosyal, kültürel, Korman, 1988, insani sermaye üzerine odaklanmıştır. Korman, 1988, ilişki ağları üzerinden yürüyen 3 sosyal sermaye biçimi tanımlamıştır. Normlar, bilgi kanalları ve kolektif ödev ve beklentiler. Bireyler, bir ilişkiler bütünü içinde, bağlantılar tesis ederek, diğer türlü elde edilemeyecek başarılara ulaşabilirler. Sosyal sermaye kavramını sistematik olarak analiz eden ilk düşünür olan Baudrillard, sosyal sermayeyi asli olarak kurumsallaşmış tanışıklığa ve karşılıklı kabule dayanan uzun erimli ilişkiler ağının elde edilmesini sağlayan gerçek veya potansiyel kaynaklar diye tanımlamıştır. 1986 söz konusu grup aidiyeti, üyelere kolektif olarak sahip olunan sermayeden yararlanma imkanı vermektedir. İlişkiler, maddi veya sembolik değişimler halinde var olabilir. Sosyal sermaye, sosyal ödevler veya bağlantılardan oluşur ve belli koşullarda ekonomik sermayeye dönüştürülebilir. Dika ve Singh, 2002. 33. Sosyal uyum kavramının krizine ilişkin tartışmalar, yoksulluk ve yoksullukla birlikte gündeme gelen sorunlara odaklanmaktadır. Charles ve diye 1998. Sosyal sermaye kavramı da sosyal dinamikler ve değerleri ekonomik alana taşımakla eleştirilmektedir. Cohen Prusak, 2001, sosyal sermaye anlayışı, böylelikle, yoksulluğun doğasını depolitize etmekte ve yoksulluğa dair çatışma alanını bertaraf etmektedir. Foley Edwards, 1997, Hawe ve Sahil, 2000, 879, sosyal sermaye kavramının zaten hali hazırda doğal yardım ağlarını güçlendiren çalışma alanlarının içinde kendine yer açtığını ileri sürmüştür. Vakıfbank ve Poland'a göre 2005, 2822 sosyal sermaye yalnızca sağlık ve toplum örgütlenmesi alanlarında çalışanların zaten çok uzun zamandır yapa geldikleri şeyin yeniden ambalajlanmasından ibarettir. Kimilerine göre ise hem olumlu hem de olumsuz taraflarıyla toplum hakkında devrimci bir biçimde düşünme potansiyeli taşıyan sosyal ilişkilere bakışın yeni bir yoludur. Sosyal uyum ve sosyal sermaye kavramları birey ilişkilerini grup aidiyeti üzerinden tanımlayarak bireyin gelişimini hakikatte grup normlarıyla sınırlamakta ve sosyal kontrolün yeni bir görünümünü tanımlamaktadır. Bu süreçte, Giddens'e göre 1979-87 içselleştirilmiş ahlaki değerler değil, birey olarak toplumsal hayata eklemlenmek için toplumun ahlaki değerleriyle sürekli müzakere süreci söz konusudur. Sosyal uyumun karşısındaki büyük zorluk özdeşleme ve müzakere meselesidir. Bu ikisinin orta yerinde bir etkileşim alanı mevcut mudur, değil midir? Bu sorunun yanıtı, diğerinin belirsizliği ve anlaşılmaz taraflarını kabul etmek biçiminde anlaşılan özelliğe saygıyı işaret etmektedir. Janssen ve Diğer 2006 190-192 Sonuç olarak, sosyal sermaye ve sosyal uyum kavramları, toplumdaki çatışma alanlarına ilişkin bireyler arası etkileşimler üzerinden bir çerçeve sunmaktadır. Ancak bu çerçeve söz konusu alanlardaki iktidar ilişkilerini yeterli derecede çözümleyememekte ve sorunların kaynağına ilişkin politik arka planı tartışamamaktadır. Avrupa Birliği'nin neoliberal ekonomi politik tercihinin zorunlu olarak dışarıda bıraktığı sosyal devlet anlayışının yarattığı meşruiyet krizini çözmek üzere işlevsek gören bu yeni lügatın sosyal sorunları anlamaya dair gerçekçi bir analiz imkanı sağlayamadığı açıktır. Söz konusu yeni lügatın içeriğini oluşturduğu yeni sosyal refah modelinin adı yönetişimcilik olmuştur. Kitap Pierre Rosanvallon'un 2004 yılında Dost Kitabevi tarafından dilimize kazandırılan Refah Devletinin Krizi adlı kitabına bir göz atmanızda yarar var. Yönetişimcilik, 1980'li sonrası kapitalist ülkelerin yaşadığı dönüşüm, yeni sağın refah karşıtı politikaları ile belirlendi. Bu politikalar, ekonomik olarak yarar sağlamadığı ve bir bağımlılık kültürü yarattığı gerekçesiyle refah devletinden uzaklaşmayı tercih ediyordu. Clark Reddy 2000, neoliberalizmin dönüştürdüğü sosyal refah anlayışının yeni çerçevesini ise yönetişimcilik, manageri alışma oluşturacaktı. Yönetişimcilik, devlet sermayesi ile iş çevresinin, sağlık, eğitim ve çevre konularında ortak ulusal ve yerel projeler yoluyla refah hizmetlerini sunmalarını ifade etmektedir. Cevannes, 2002, 168-169, yönetişimcilik, yalnızca hizmet sunumunun örgütsel yapılarını radikal bir biçimde değiştirmekle kalmamış. Ayrıca sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin değerlendirmesini, bu değerlendirmenin meşruiyetini ve kamusal olarak finanse edilen hizmetlere ihtiyacı bulunanların deneyimlerini dönüştürmüştür. Cevannes, 2002, 168, bu yeni anlayışta, hizmet sunanlar yalnızca iş çevresi değildi. Kamusal, özel, gönüllü ve enformel sektörler ve ağlar bu karma ekonomilere dahildi. Bu çer, 1995, yönetişimciliğin dört temel ilkesi, tasarruf, piyasa güçleri, ademi merkeziyetçilik ve hesap verilebilirlik olarak tanımlanmıştır. Langan, 2000, 160, özellikle sonuncu ilkenin gerçekten ne kadar etkili olacağına dair yapılan çalışmalar, yönetişimciliğin en zayıf karnı olarak hesap verilebilirliği göstermiştir. Diğer taraftan, sosyal hizmetlerin sunumunun niteliğine dair çalışmalarda olumsuz sonuçları izlemektedir. Bunun belki de en yakın örneği, ülkemizde de son zamanlarda yaşadığımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri deneyimidir. Denetimin neredeyse imkansızlaştığı bu kurumlarda hizmetlerin doğasına ilişkin ortak bir zemin oluşturmak çok zor görünmektedir. Bu merkezlerin hesap verebilirliğini sınayacak bir mekanizma söz konusu değildir. Yönetişimciliği savunanlar, sosyal sorunların, örgütlerin yapısal, finansal ve operasyonel mekanizmaları içinde daha etkili ve verimli yönetimsel ölçütlerle çözülebileceğini ileri sürmektedir. Bu analiz, üretim sürecindeki kaynak israfıyla ilgili sorunların çözümünde geçerli olabilir. Ancak sosyal sorunlara salt örgüt düzeyinde bakmak bu sorunların toplumsal köklerini göz ardı etmeye neden olacaktır. Suiz ve Cirung, 2004, bu yeni refah zihniyetinin sosyal sorunlarla baş etmede ne kadar etkisiz olduğunun ortaya koyan en güçlü veri yoksulluktur. Günümüzde özellikle Avrupa ülkelerinde zenginler ve yoksulların arasındaki uçurum her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal kohezyonun risk altında olduğuna ilişkin ciddi bir kaygı bulunmaktadır. Örneğin, değişen istihdam modelleri ve sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin kuşkular çoğu insan için geleceklerine yönelik bir tehdit olarak görülmektedir. Artan suç oranları, diğer taraftan, gündelik yaşamı daha az güvenli kılmaktadır. European Committee for Social Cohesion 2004, yönetişimcilik zihniyeti sosyal refah sunumunun politik doğasını bertaraf etmek üzere iş görmektedir. Günümüzde, 1930'ların savunucu anlayışına öykünen yeni muhalif akımlara olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar kuvvetlidir. Yönetişimcilik veya ekonomik rasyonalizmin dilini ancak tekrar sosyal adalet ve hümanizm vurgusuyla karşı durulabilir. Son söz bu kitapta Türkiye'deki sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler buldunuz. Genel değerlendirme kısmı ise bu bilgilerin toplumsal ve siyasal bağlamında ilişkin bir analiz çerçevesi oluşturmaya çalıştı. Size düşen, öncelikle sosyal hizmet kurumlarına ve kuruluşlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerle donanmak ve daha sonra bu kurum ve kuruluşların toplumsal ve siyasal bağlamını iyi okuyabilmek. Çünkü bu kurum ve kuruluşlar sosyolojik bir bağlama karşılık gelmektedir ve değişmek zorundadır. İyi bir uygulayıcı, bu değişimi önceden görebilmeli ve birlikte çalıştığı insanların yüksek yararını gözeten pozisyonlar geliştirebilmelidir. Özet özel gereksinim gruplarına dönük Türkiye'de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet kuruluşlarını bu bölümde 4 ana başlık etrafında tartıştık. Bunlar: çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları, LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları, dini sosyal hizmet kuruluşları, okullar, çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması yeni kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak sosyal hizmet uygulamasına devrimsel bir etkide bulunmuştur. Söylemsel düzlemde farklılıklara saygıyı vurgulayan çok kültürcü sosyal hizmet pratikte farklılıkların ötekileşmesine hizmet edebilmektedir. Bunun yerine, kültürel farklılıklar karşısında renk körü bir tavır almak konusu tartışmaya açılmalıdır. Çünkü farklılıklar farklı birimler halinde ele alındığında, bir yandan bu farklılıklara ilişkin önyargılar yeniden üretilebilmekte, diğer yandan toplumdaki asıl eşitsizlikler görünmez kılınabilmektedir. LGBT bireylere ilişkin sosyal hizmet anlayışı ülkemizde henüz karşılık bulmamaktadır. Ancak yurt dışında bu alandaki sosyal hizmet faaliyetleri bir hayli gelişme kaydetmiştir. LGBT bireylere dönük sosyal hizmet faaliyetleri toplumlarda yaygın bir biçimde karşımıza çıkan homofobi sorunuyla ilişkilidir. Sosyal hizmet uzmanlarının kendi cinsiyet rol kabulü ve ön yargılarıyla yüzleşmekle başlayıp, uygulamalarında homofobik olmayan bir çerçevede çalışmaları gerekmektedir. Bu konuda bir sınıflandırmaya göre heteroseksist kurum politikasıyla yüzleşmek, LGBT müracaatçılar için savunuculuk, cinsiyetçilikten arınmış bir dil kullanmak, lobicilik yaparken LGBT'leri içeren literatürü kullanmak, açık fikirli olmak ve kendimizi eğitmek önerilmektedir. Dünyada eşcinsellerle ilgili sorunlar konusunda pek çok sosyal hizmet okulu dersler koymasına karşın, bu materyallerin tüm derslerin içeriğine konulması gereklidir. Bu durum, LGBT bireylerin gördükleri baskının diğer baskı türlerinden ırksal, etnik, cinsel fiziksel yeterlilik, sınıfsal ayrılmaması görüşüne temellenir. Bu çerçevede sosyal hizmet eğitim müfredatına toplumsal cinsiyet ve heteroseksizm konularının ana akım olarak içeriklendirilerek program bütünlüğünün bu çerçevede yapılandırılması önem taşımaktadır. Sosyal hizmet sunumunda dinin yeri aslında çok eski tarihlere kadar gitmektedir. Ancak modern anlamda sosyal hizmet sunumu seküler bir ideolojik çerçeveye oturması ve modernist paradigmaya yaslanması bakımından din dışı bir bağlamda var ola gelmiştir. Bununla birlikte, son 30 yıldır sosyal hizmet sunumunda tinselliğin, spirituality, maneviyat, önemli bir referans olarak tartışılır hale geldiğini görüyoruz. Tinsellik özellikle sosyal hizmet sunumundaki modernist bakış açısına karşı bir itirazın ifadesi olarak gündeme gelmiştir. Tinsel sosyal hizmet yaklaşımı bireyin kendini keşfine odaklanmakta ve bu yönüyle salt dinden daha kapsamlı bir çerçeve ortaya koymaktadır. Okul sosyal hizmeti, school social work, tıp, psikiyatri, suçluluk, yaşlılık, engellilik, yoksulluk, eğitim, aile ve çocuk refahı gibi farklı alanlarda geniş bir uygulama alanına sahip olan sosyal hizmet disiplininin özel bir uygulama alanıdır. Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi hizmetleri yürütmek üzere okullarda yer alan, sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından birisidir. Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ne tür profesyonel görevleri ve ne tür çalışmaları yürüttükleri ile ilgili bilgiler farklı boyutlarda sınıflandırılabilir. Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme, program planlama ve değerlendirme, direkt hizmet etme, savunuculuk, konsültasyon, liyazon, koordinasyon ve işbirliği, yönetim, organizasyon bir örgütün örgüt olarak değerlendirilebilmesi için 5 esasa dayanması gerekmektedir. Bir örgütte her zaman bireyler vardır. Bu bireylerin çeşitli konularda birbirleriyle ilişkileri olur. Yani bunlar karşılıklı davranış halindedirler. Bu karşılıklı davranışlar her zaman bir tür yapı içinde düzenlenebilir ve tanımlanabilir. Örgütte bulunan her bireyin bireysel amaçları vardır ki, bu amaçlardan bazıları kendi davranışlarının sebeplerini oluşturur. Örgüte katılmakla birey kendi amaçlarına ulaşmak için yardım göreceğini ümit eder. Bu karşılıklı davranışlar belki bireylerin kendi amaçlarından farklıdır. Fakat bunlarla ilgili ve birbirine uygun bileşik amaçların sağlanmasında yardımcı olurlar. 1980'lerden bu yana örgüt kültürü kavramı her örgütsel sorunu çözecek altın bir anahtar olarak ele alınmaya başlamıştır. Ancak bu durum örgüt kültürünün ne olduğunu açıklamaktan çok işi daha karmaşık hale getirmiştir. Örgüt kültürü çoğu kez örgütsel iklim ile karıştırılmaktadır. Örgütsel iklim, daha çok örgütte hali hazırda neler olup bittiği ile ilgilidir ve işletmenin günlük işlemlerini betimlemek üzere kullanılır. Örgüt kültürü ise, örgüt üyelerince paylaşılan ortak tarih, değerler ve kurallara işaret eder ve daha çok işlerin nasıl yapıldığı ile değil, neden bu şekilde yapıldığı ile ilgilenir. Bazı araştırmacılar örgüt içindeki tutarlılık ve uzlaşmaya dikkat çekerken, bazıları daha çok örgütsel çatışma üzerinde durmuş. Nihayet bazı araştırmacılar da örgüt kültürünün karmaşıklığından yola çıkmışlardır. Kendimizi sınayalım soru bir aşağıdakilerden hangisi çok kültürcü sosyal hizmet yaklaşımını ortaya çıkaran gelişmelerden değildir. Soru bir A seçeneği feodalite, soru bir B seçeneği küreselleşme, soru bir C seçeneği uluslararası göç, soru bir D seçeneği kültürel dönemeç, soru bir E seçeneği uyum sorunu. Soru birin doğru yanıtı A, yanıtınız yanlış ise çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 G'lere yönelik ön yargı, korku ve düşmanlık aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmemiştir? Soru 2 A seçeneği homoerotik fobi. Soru 2 B seçeneği homonegativizm. Soru 2 C seçeneği homopozitivizm. Soru 2 D seçeneği heteroseksizm. Soru 2 E seçeneği homoseksizm. Soru 2'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 G'lere yönelik pozitif tutumları olanların tersine negatif tutumları olanlar aşağıdakilerden hangisine yatkın değildir? Soru 3 A seçeneği toplumsal cinsiyet rolleri hakkında katı ve geleneksel tutumlar sergilemeye. Soru 3 B seçeneği negatif tutumlar sergileyen akranlarına. Soru 3 C seçeneği inancı güçlü ve geleneksel dini bir ideolojiyi onaylamaya. Soru 3 D seçeneği muhtemelen yaşlı ve az eğitimli olmaya. Soru 3 E seçeneği gay erkeklerle ya da lezbiyenlerle kişisel ilişkiler kurmaya. Soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 LGBT bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışma sırasında dikkat etmeleri gereken bir takım ilkeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir? Soru 4 A seçeneği sosyal hizmet uzmanları bu gruba karşı kendi davranış, tutum, inanç sistemi, ahlaki değerlerinin yanı sıra ön yargı ve ayrımcılık potansiyelini fark etmelidir. Soru 4 B seçeneği müracaatçıya acı, kızgınlık ve adaletsizlik duygularını açıklaması için yardım edilmelidir. Soru 4 C seçeneği bazı LGBT'lerin cinsel yönelimlerini açıklamakta zorlanacaklarını, toplum tarafından kimliklerini saklamaya zorlandıklarını, toplumda reddedilme durumunu da dikkate almalıdır. Soru 4 D seçeneği bu bireyleri toplumun genel kabullerine uyma sağlamaları yönünde ikna etmelidir. Soru 4 E seçeneği heteroseksüel olduklarını kanıtlamak için farklı yolları deneyebilirler. Böyle içsel çatışmaların özellikle adolesanlar için zor olduğunu ve bazen intihara yol açabileceğini bilmek gereklidir. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi bir örgütün örgüt olarak değerlendirilebilmesi dayanması gereken esaslardan biri değildir? Soru 5 A seçeneği örgüte katılmakla bireyler bireyselciliklerini geliştirmeyi hedeflerler. Soru 5 B seçeneği bir örgütte her zaman bireyler vardır. Soru 5 C seçeneği örgütteki bireylerin çeşitli konularda birbirleriyle ilişkileri olur. Yani bunlar karşılıklı davranış halindedirler. Soru 5 de seçeneği örgüt içindeki karşılıklı davranışlar her zaman bir tür yapı içinde düzenlenebilir ve tanımlanabilir. Soru 5E seçeneği örgüte katılmakla birey kendi amaçlarına ulaşmak için yardım göreceğini ümit eder. Soru 5'in doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise, örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 günümüzün yüksek rekabet koşulları aşağıdaki hangi örgütsel davranışı önemli kılmaz? Soru 6 A seçeneği yaşamak ve gelişebilmek için müşteri odaklı davranmak, müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak. Soru 6 B seçeneği müşteri memnuniyeti için yeni ürünleri yerli ve yabancı rakiplerinden daha önce veya en az onlarla birlikte piyasaya sürmek için örgüt için yenilik çabalarını ve birimler arasındaki işbirliğini, takım çalışmalarını hızlandırmak. Soru 6C seçeneği müşterilerin memnuniyetini ve tatminini arttırmak için mevcut ürün ve hizmetleri sürekli biçimde geliştirmek. Soru 6D seçeneği çalışan tüm örgüt üyelerini en alt kademeden en üst kademeye kadar toplam kalite felsefesi konusunda eğitmek ve bilinç aşılamak. Soru 6E seçeneği Osmanlı'daki lonca usulü ticari örgütlenmeyi günümüze taşımak. Soru 6'nın doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise, toplam kalite yaklaşımı bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi bir örgütün kültürünü oluşturan unsurlardan değildir? Soru 7 A seçeneği karizmatik lidere biat. Soru 7 B seçeneği sosyal ve fiziki çevre. Soru 7 C seçeneği örgüt tarihi. Soru 7 D seçeneği semboller ve sembolik eylemler. Soru 7 E seçeneği davranış kuralları. Adıp Erkan. Soru 7'nin doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise, örgüt kültürü bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi modernleşen Türkiye'nin ilk modern sosyal hizmet kurumlarından biridir? Soru 8 A seçeneği himaye-i yetim. Soru 8 B seçeneği hamiyetperver. Soru 8 C seçeneği himaye-i etam. Soru 8 D seçeneği himaye-i etfal. Soru 8 E seçeneği himaye-i tıfıl. Soru 8'in doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na giden yol, Himaye-i Etfal Cemiyeti bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi Bourdieu'nun tanımladığı sermaye biçimlerinden biri değildir? Soru 9 A seçeneği sosyal. Soru 9 B seçeneği kültürel. Soru 9 C seçeneği dini. Soru 9 D seçeneği ekonomik. Soru 9 E seçeneği iktisadi. Soru 9'un doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise, neoliberal refah zihniyetinin kavramsal araçları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi yönetişimciliğin 4 temel ilkesinden biri değildir? Soru 10 A seçeneği devletçilik. Soru 10 B seçeneği tasarruf. Soru 10 C seçeneği piyasa güçleri. Soru 10 D seçeneği Adem İ merkeziyetçilik. Soru 10 E seçeneği hesap verilebilirlik. Soru 10'un doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise, yönetişimcilik bölümünü yeniden gözden geçiriniz.